Ayrım 4. Kardeş Kavgası. Nikos Kazantzakis. Sayfa 40. 3. Kutsal Pazartesi sabahı Tanrı ortalığı aydınlattı ve insanlar hemen işe koyuldular. Yaylım ateş yeniden başladı. Partizanlar aşağı indiler. Askerler yukarı tırmandılar. Castello'nun bölünmüş iki parçası kükreyip coşarak karşılıklı bir kıyım nöbeti içinde yarı yolda karşılaştılar. Peder Janaros İsa'yı kilisede bırakıp insanlara ne ihtiyacı vardı onun? Dağlara, ölümün eşiğine düşenlerin son duasını yapmaya, yaralıları köye getirmeye koştu. Bu kutsal pazartesi gerçekten tanrısal bir gündü. İlkbaharın taptaze güneşi ilk alıca ağaçlarını ışıldatıyor, arılar gün doğalı beri çiçeklerle taze kekikler üzerinde geziniyordu. Kargalar da oradaydı. İnsanların üzerinde uçuşuyor, kayalara konuyor ve işe koyulmak için insanların leşe dönmesini bekliyorlardı. Tüm doğa büyük bir telaş içinde uyanıyordu. İnsanlar kendilerini öldürtmek için inanılmaz bir çaba harcıyor, sanki kargaların isteğine boyun eğiyorlardı. Önce birbirlerine ateş etmekle işe başlıyor, elde süngü saldırıya geçiyor, ardından da işlerini kamalar, yumruklar ve dişlerle tamamlıyorlardı. Gövdeler gürültüyle taşlar üzerine yuvarlanıyordu. Peder Janaros dualar okuyor, can çekişenlerin birinden öbürüne koşup duruyordu. ''Tanrım bağışla onları'' diye mırıldanıyordu. ''Öldürülenler gibi öldürenleri de bağışla. Ya da indir ateşini yeryüzüne, hepimizi kül etti, bitsin bu suratına kara çalmamız.'' Öğleye doğru Peder Janaros can çekişen Leonidas'ı kollarına aldı. Leonidas gözlerini açtı, Peder Janaros'a baktı, tanıdı onu. Bir şeyler söylemeye çalıştı ama ağzından kan boşandı, gözleri sönüverdi. Bir asker koştu geldi, ölünün üstüne aradı, ceplerden birinde bir not defteri buldu ve koynuna soktu. Şaşkın şaşkın kendisine bakan Peder Janaros'a, ''Öleceğini bana daha önce söylemişti.'' dedi. Ölümü bekleyip duruyordu. Defterini öğretmene vermemi söyledi. Asker yeniden eğildi, ölüyü öptü, sonra tüfeğini kapıp haykırarak tepeye doğru saldırdı. Vasos adındaki asker asilerden birini yakalamış, kasaturasını omzuna daldırıvermiş, yere devirmişti. Şimdi boğuşarak yerlerde yuvarlanıyorlardı. Vasos kayışını çözdü ve düşmanının ellerini bağlamayı başardı. Savaş sona ermişti. Partizanlar tepeye tırmanıyor, askerler kışlaya iniyorlardı. İş günü bitmişti. Gözlerinin önünde dökülen kan ve gün boyu çektiği heyecanla iyice öfkelenen Vasos, vadiye doğru ilerlerken tüfeğinin dipçiğiyle tutsağına hırsla vuruyor, suratına tükürüyor, boyuna sövüyordu. Tatlı bir gölge yeryüzüne iniyordu. Akşama kadar boğucu bir sıcak kasıp kavurmuştu ortalığı. Serinlikle birlikte toprak soluk alıyordu. Tutsak, omzundaki yaradan çok kan kaybediyordu. Pabuçlarından birini yitirdiğinden, yaralı ayağından da kan akmaya başladı. Vasos ona vurmaktan yorulmuştu sonunda. Tutsağı kolundan tutup itti, yere oturttu. Öbür askerler yanlarından geçip uzaklaşmışlardı. Kışlanın yakınında olmalıydılar. ''Biraz dinlenmek istiyorum, otur şuraya, kımıldama yerinden, kımıldarsan yerim seni.'' Bir kayanın altında diz çöküp çantasından bir ekmek parçası çıkardı. Çiğnemeye koyuldu, karnı açtı. Sonra matarasını kapıp ağzına götürdü, susamıştı. Tutsak büyük bir istekle bakıyordu mataraya. O ana kadar ağzından tek söz çıkmamıştı ama artık dayanamaz olmuştu. ''Erkek sen bana da bir yudum ver, yanıyorum.'' dedi. Vasos ilk kez görüyormuş gibi baktı tutsağına. Çakal gibi sipsivri yüzlü, minicik gözleri dehşet içinde, tüysüz bir çocuktu. Bağlı ellerine baktı. Göğsündeki çapraz fişeklikler boşalmıştı. Bütün kurşunlarını atmış olmalıydı. Yine de Vasos, onun tüfeğini almış, kendininkiyle birlikte omzuna asmıştı. ''Erkek sen.'' diye tekrarladı genç tutsak. ''Bana da bir yudum ver. Yalnızca bir yudum, yanıyorum.'' Vasos gülmeye başladı. ''Alçak, Yunanistan'ı sattığın yetmiyormuş gibi bir de su istiyorsun demek. Geber.'' Matarasının kapağını kapadı, nispet verircesine tutsağın burnunun dibinde salladı. ''Senin anan yok mu?'' diye sızlandı karşısındaki. ''Kız kardeşlerin yok mu? İnsan değil misin?'' ''Yeter be, ben erkeğim ama sen köpeğin tekisin.'' Yerden bir taş kapıp ona fırlattı. ''Al sana bir kemik, yala dur.'' Genç tutsak bir şey söylemeden dişlerini gıcırdattı. Kayalara yaslanan Vasos postallarını çıkardı. Ayakları yanıyordu. Aşağıya, köye doğru baktı. Ölülerinin ardından ağlayan evlerden çığlıklar, hıçkırıklar yükseliyordu. Güneş batmış, dağ masmavi bir renge bürünmüştü. İki kaya arasında taptaze ve neşeli akşam yıldızı parıldıyordu. Vasos tutsağına döndü, çıplak ayağıyla dürttü. Yeni bir oyun keşfetmişti. Gözlerinin içi gülüyordu. ''Havla pis Bolşevik'' dedi. ''Köpek olduğuna göre havla. Havla ki sana bir yudum su vereyim.'' Bir iki irkildi, gözleri yuvalarından uğramış, gülen askere bakıyordu. ''Hadi havla, havla!'' diye bağırdı Vasos. Tutsağa soluğu kesiliyormuş gibi geldi. Omzundaki yarayı unutmuştu. Derken acı yeniden her yanını kaplayıverdi. ''Hav, hav!'' diyordu Vasos gülerek. ''Hav, hav! Matarayı istiyor musun? Havla öyleyse dostum.'' ''Utanıyorum.'' diye mırıldandı tutsak. ''Geber öyleyse. Anan hayatta mı?'' Çocuk ürperdi, gözlerine yaşlar doldu, boynunu uzattı, bakışları uzaklarda, köyünün, anasının bulunduğu yerde kaybolup gitti. Sonra dalgın, acılı, dayak yiyen bir köpek gibi havlamaya koyuldu. Havlıyor, susmuyordu bir türlü. Sesi kayadan kayaya yansıyıp köye kadar ulaşıyordu. Aşağıdan köpekler ona karşılık verdiler. Bir uğursuz havlamadır kapladı ortalığı. Vasos'un yüreği durdu, kahkahası söndü. Böyle bir acı, bu tür bir havlama işitmemişti hiç. Daha fazla duymamak için tutsağının üstüne çullandı, iki eliyle ağzını kapadı. ''Kes!'' diye haykırdı. ''Kes, yoksa gebertirim seni.'' Matarayı kaptığı gibi tutsağın ağzına soktu. ''İç!'' Tutsak büyük bir açgözlülükle mataranın ağzını dişlerinin arasına kıstırdı ve içmeye, lıkır lıkır içmeye koyuldu. Yeniden hayata döndüğünü hissediyordu ama gövdesi hala hıçkırıklarla sarsılmaktaydı. ''Yeter'' dedi asker matarasını çekerek. Tutsak'ın yüzüne baktı, birden içi sızladı. ''Onuruna mı dokundu?'' dedi daha tatlı bir sesle. ''Anamın benden başka çocuğu yok'' diye karşılık verdi tutsak. Sustular. Vasos'un yüreğine tuhaf bir ağırlık gelip çökmüştü. ''Kimsin?'' diye sordu. ''Ellerin nasır içinde. Ne iş yapardın?'' ''İşçiydim.'' ''Öyleyse tüfek senin neyine? Yunanistan sana ne kötülük etti ha?'' Konuştukça öfkesi kabarıyordu. ''Yunanistan sana ne kötülük etti? Dinin sana ne kötülüğü dokundu?'' Yüzünü tutsağının yüzüne dayamış, ''Neden? Niçin?'' diye haykırıyordu. ''Çalışıyordum.'' diye karşılık verdi tutsak. ''Çalışıyordum ve açtım. Anam da açtı. Yaşlı bir kadındır. Haksızlık beni boğuyordu. Bir gün fabrikada, ''Hakkımızı istiyoruz, adalet istiyoruz. Daha ne kadar süre açlıktan gebererek çalışacağız çocuklar?'' diye bağırdım. Herkes üstüme çullandı. Patron ve işçiler sille tokat beni dışarı attılar. Bunun üzerine ben de yumruklarımı sıktım, dağın yolunu tuttum. Söylediklerine göre tepelerde adaletin gerçekleşmesi uğruna savaşılıyordu.'' ''Kuş beyinli, dağda buldun mu adaleti?'' ''Hayır dostum, daha bulamadım ama hiç olmazsa umudu buldum.'' ''Ne umudu?'' ''Adaletin bir gün gerçekleşeceği umudunu. Adalet tek başına gerçekleşmez. Bacakları yoktur adaletin. Onu biz sırtlayacak ve getireceğiz.'' Vasos başını eğdi, düşünmeye koyuldu. Evini, evde kalan dört kız kardeşini hatırlıyordu. Onların çeyizini sağlayabilmek için yıllardan beri dülgerlik yapmaktaydı. Çalışıyor, çalışıyordu. Ne geçiyordu eline? Bir kenara, beş kuruş ayıramadan, günü gününe yaşayabilecek kadar para. Kız kardeşleri dört taneydi. Her zaman hiçbir şeyden hoşnut olmayan, huysuz, gözlerinin içine bakıyorlardı. En büyükleri Aristea, tohuma kaçmıştı bile. Göğüsleri dirilmek için bir okşayış beklemekten yorulmuş pörsüyordu. Dudağının üstü tüylenmiş, baş ağrıları çekiyor, iyi uyuyamıyordu. Bütün bunların yanı sıra kötü huylu olmuş, sinir küpü haline gelmişti. Ara sıra nedensiz yere gözyaşı döküyor, isterik çığlıklarla yerlerde yuvarlanıyordu. Babaları Aristea'yı evlendirecek zamanı bulamadan erkenden ölmüştü. Vasos küçüktü o sıra. Bir dülgerin yanında çalışıyor, kalfalık sınavını verip Aristea'nın çeyizini hazırlayacak parayı kazanmak için sabırsızlanıyordu. Ama bir türlü başaramamıştı bu işi. Şimdi Aristea ona saldırıyor, beceriksiz ve kalpsiz olmakla suçluyor, tırmalamak için üstüne çullanıyor, sonra da başlıyordu sızlanmaya. İkinci kız kardeşi Kaliroi bütün gününü dokuma tezgahı başında çeyizini hazırlamak için çalışmakla geçiriyordu. Sararıp solmuştu, yanakları eriyordu, onun da dudağının üstü tüylenmeye başlamıştı. Akşamları süslenip püslenip yüzüne pudra sürdükten sonra kapının eşiğine çıkıyor ama geçenlerden biri bile dönüp bakmıyordu ona. Bir süre bekleyen Kaliroi de sesini çıkarmadan çeyizini tamamlamak üzere tezgahın başına dönüyordu. Üçüncü kardeşi Tasula erken uyanmıştı. Şuhtu dimdikti göğüsleri, beklemekten usanmış, erkeklerin gözlerinin içine bakıyordu. Eve kapananlardan değildi, kız arkadaşlarıyla sık sık görüşüyordu. Evleneceği adamı seçmişti bile. Çerçi Aristidakis, iyi adamdı. Tasula, kalçalarını kıvırarak sık sık dükkanının önünden geçerdi. Ondan yana korkum yok diye düşünüyordu Vasos. Elimden kapıp götürmekte gecikmeyecekler. Çözüm yolunu kendiliğinden buldu. En küçükleri Drosula daha okula gidiyor. Söylediğine göre öğretmen olmak istiyormuş. Ondan yana da korkum yok. Benim bütün düşüncem büyüklerdi. Onları evlendirecek kadar parayı ne pahasına olursa olsun kazanmalıyım. Yoksa vicdanım rahat etmeyecek. Sevdiğim kızı yitirmek istemiyorsam bu parayı kazanmak zorundayım. Dört kız kardeşimi evlendirmeden nasıl evlenebilirim? Tanrım, nasıl evlenebilirim? İçini çekti. Başını kaldırıp tutsağına baktı. O da başını önüne eğmiş düşünüyordu. İçinden bir tekme atmak, sövmek, içini boşaltmak için suratına tükürmek geldi. Birden yüreği yumuşamışçasına düşüncesine değiştirdi. Zavallı garip dedi. Sen de benim gibisin. Didinip duruyorsun boşuna. Suç kimin? Ne sen biliyorsun suçun kimde olduğunu ne de ben. Yoksulun gözleri bir şey görmek için yaratılmamıştır. Dostum dedi genç, ben görmeye başladım. Pek iyi seçemiyorum ama görebiliyorum biraz. Sen de göreceksin. Kusura bakma. Neydi adın? Samoslu Vasos. Dülgerlik yaparım. Ben de Vololu Yani'yim. Kız kardeşlerim var mı? Tanrı'ya şükür, ailemin tek çocuğuyum. Babam içkiden çatlayarak öldü, anam zenginlerin evinde çamaşıra giderdi. Şimdi felçli, her gün yeğenlerimden birine mektup yazdırıyor. Mektuplarını okudukça da yüreğim kanıyor. Sabret ana, sabret diye karşılık veriyorum. Senden başkasını düşündüğüm yok, çabuk döneceğim. İçini çekti. Ne zaman diye mırıldandı, ne zaman, belki onu bir daha göremeyeceğim. Bak bugün, az kaldı beni öldürüyordun Vasos. Vasos kıpkırmızı kesildi. Bir şey söylemek istedi ama ne demeli, nasıl söylemeli? Kafası gitgide karışıyordu. Çocuğun yaşlı anası gözlerinin önüne geliyordu. Felçli anası, evlendirilmeyi bekleyen dört kız kardeşi. Hiçbir sonuç almadan çalışa çalışa nasır bağlamış elleri gözlerinin önüne geliyordu. Ne yaptığını kestiremeden doğruldu. Pabuçlarını ayağına geçirdi. Tutsağının üzerine eğilip onu çözdü. Cehennem ol git dedi, defol. ''Özgür müyüm? Defol diyorum.'' Küçüğün yüzü aydınlandı, elini uzattı. ''Vasos'' dedi. ''Sen gerçek bir kardeşsin.'' Ama bir iki sözünün sonunu getirmesine fırsat vermedi. ''Defol dedik ya.'' diye kükredi yeniden. Düşüncesini değiştirmekten korkuyor, tutsağını bir an önce salıvermek istiyor gibiydi. ''Tüfeğimi verecek misin?'' dedi tutsak. Vasos duraladı. Öbürü ısrarla elini uzatmış bekliyordu. ''Verecek misin? Al.'' Küçük tüfeğini kaptı, omzuna geçirdi, tepeye doğru yürüdü. Vasos onun iki büklüm soluyarak tırmanışını izledi. Oldukça acı çekiyor olmalıydı. Sırtı kan içindeydi. Dur diye bağırdı. Çantasından bir sargı bezi çıkardı. Partizana yetişti. Ceketini, gömleğini çıkardı, yarasını sardı. Toz ol dedi. Ama çabuk, şeytan beni yeniden dürtmeden toz ol. Karanlık bastı. Gece yaklaşırken herkes birbirinden ayrılmıştı. Uzaktan gelen çakal ulumaları dışında bir şey duyulmuyordu. Yorgunluktan biten Peder Yanaros, kilisedeki sıraya kendini bıraktı. Yüreği, dudakları, başı zehir doluydu. İsa diye mırıldanıyordu. Dayanamayacağım, gerçeği söylüyorum, dayanamayacağım. Aylardan beri sesleniyorum sana, neden karşılık vermiyorsun? Onları barıştırmak için elini uzatman yeter, neden uzatmıyorsun o eli? Yeryüzünde senin iraden dışında hiçbir şey olmaz. Öyleyse neden istiyorsun bu kıyımı? Peder Yanaros soruyor ama kimse kendisine karşılık vermiyordu. Büyük bir sessizlik vardı ortalıkta. Yalnız zaman zaman evlerde ölülerin ardından ağlayanların hıçkırıkları yükseliyordu. Zaman zaman da uzakta ölüleri yiyen çakalların ulumaları. Peder Yanaros gözlerini gökyüzüne dikti. Bir şey söylemeden uzun uzun yıldızlara baktı. Samanyolu bir ırmak gibi aşıyordu gök kubbeyi. İşte Meryem'in gerçek kuşağı diye düşündü. Tüm huzur ve sessizlik. Ah, yeryüzünü de kuşatabilse. Peder Yanaros bütün gece gözünü kırpmadı. Hiç durmadan Tanrı'yı sorguya çekiyordu. Sabaha kadar hep bir karşılık bekledi. Gün ışırken bir yaşlı kadın kapısını vurdu. Kalk diye inledi. Tasos babanın oğlu ölmek üzere, onun başucuna koşup son ödevini yerine getirmelisin. Tasos'un oğlu önceki gün dağda yaralanmıştı. Peder Yanaros onu eliyle köye kadar taşımaları için iki kişiye emanet etmişti. Güzel yüzlü, sessiz, çevresindeki yoksulluğu görüp gizli gizli acı çeken bir genç olduğundan Peder Yanaros bu çocuğu pek severdi. Baba evinden açlara dağıtmak üzere gizlice ekmek çalardı. Sokratis'ti adı. Sık sık da kendisine resim yapmayı öğreten Peder Yanaros'u görmeye gelirdi. Baba yaygarasından, köyün kötülüğünden kurtulmak için bir kaçamak yol arıyordu. Zamanla fırça kullanmayı öğrendi, ya aziz resimleri yapıyordu ya da düşünde gördüğü genç kızların resimlerini. Gündüz gözüyle rastladıkları, yoksulluktan ve iş görmekten çökmüşler, pörsümüşlerdi. Ana, can çekişen oğlunun başucuna oturmuştu. Ağlamıyordu, ölüme alışkındı, başka çocuklarının, yeğenlerinin, erkek kardeşlerinin, kız kardeşlerinin ölümünü görmüştü. Ölüm bu evin alışılmış bir konuğu, bir aile dostuydu. İçeri girer, seçimini yapıp gider, bir süre sonra yine gelirdi. Böylece yaşlı kadın yakınlarının bir bir ardından yok olduğunu, evin boşaldığını görüyordu. Ellerini kavuşturmuş, kendi sırasını bekliyordu. ''Beni al yanına'' demişti bir keresinde. ''Sokratis'i alma, ölümün taş gibi sağır olduğundan haberi yoktu.'' Şimdi oturmuş oğlunun son yolculuğa çıkışını izliyor, sinekleri kovmak için mendiliyle yüzünü yelpazeliyordu. Üzerine eğilmiş, dağda öldürülenleri bir bir anlatıyordu Sokratis'e. Merak etmemeliydi, Peder Yanaros gelip son ödevini yapacaktı. Köyün ölülerine neler söyleyeceğini hatırlatıyor, yer altında çevresine toplanıp sorguya çektiklerinde ne demesi gerektiğini sıralıyordu. Yaşlı kadın, son zamanlarda evlenenleri, kaç çocuk sahibi olduklarını anlatmakla işe başladı. Bu yıl koyun ve keçi namına bir şey kalmamıştı. Tek yün kırıntısı yoktu ortalıkta, kızıl takkeliler hepsini yemişlerdi, yedikleri gırtlaklarında kalsındı. Tasos baba, kendisine borcu olan zavallı Pelagia'nın evini haraç mezat sattırmıştı. Şimdi zavallı Pelagia sokaklarda sürünüyordu. Gelip kapımızı vurduğunu, ahırda yatabilmek için babanın ayaklarına kapandığını söyleme sakın. Baban onu tekmeleyip dışarı attı. Bunu onlara söylememelisin çocuğum. Ölmek üzere olan genç soluyordu. Gözleri açıktı ama donuklaşmıştı bile. Bir şey görmüyordu artık. Bir şey görmüyor, bir şey duymuyor. Yine de anası, üzerine eğilmiş akşam yer altında, çevresine toplanıp sorguya çekilecek ölüye ne yanıtlar vermesi gerektiğini fısıldıyordu. O sırada Peder Yanaros yetişti, yaşlı kadın sustu. Ellerini kavuşturdu, bakmak üzere bir kenara çekildi. Zaman zaman da kolunun yeniyle burnunu siliyordu. Peder Yanaros ağır yaralı gençle bir bağlantı kurmaya çalıştı ama Sokratis sıçkırıyordu. Sonunda kendi kanını, gövdesinin ve Hazreti İsa'nın kanını boşaltıverdi. Bunun üzerine ayakta bekleyen ihtiyar ölülerin duasını okumaya başladı. ''Tanrım, şu kulunun ruhu doğruların ruhunun yanında dinlensin.'' Peder Yanaros da ölülere alışkındı. Gözleri kupkuruydu, sesi titremiyordu. Ama ölümün avını gençler arasından seçmesini bağışlayamıyordu. İşini bitirdiğini gören ana hat çıkardı, papazın elini öptü, yeniden oğlunun başucuna oturdu. Derken burnuna mutfakta kızartılan şeyin kokusu geldi. Mantar bulmuş olmalılar diye düşündü. Gidip bir bakayım. Yerinden kalktı. Mutfakta büyük kızı Stella tavada mantar kızartıyordu. Yaşlı kadın bir kaşık mantar doldurdu tabağa, bir dilim de ekmek kesti, karnı acıkmıştı. Sonra oğlunun yanına döndü, başucuna oturup başladı hafiften çiğnemeye. Hırıltı kesildi. Peder Yanaros eğilip elini delikanlının yüreğine koydu. Kalp atmaz olmuştu. Ana hemen iki parmağını tükürükledi. Eğildi ve parmak uçlarını yere değdirdi, sonra göz kapakları katılaşmadan ölünün gözlerini kapadı. Üzerine H-İ-Z-K, Hazreti İsa zaferi kazandı, harflerini kazıdığı taşla içeri giren büyük kızı, taşı kardeşinin avucuna yerleştirdi. Elveda Sokratis dedi, ölüleri benim için de selamla. Gözlerini silen ihtiyar ana da, elveda yavrum diyerek tamamladı onun sözlerini. Akşam Peder Yanaros mezarlıktan bitkin döndü. Su ve toprak olması için bir genci daha toprağa vermişlerdi. Babası köyün zenginlerinden ihtiyar Tasos, oğlunun ölümü dolayısıyla vereceği şölende, mahzeninden çıkacak ekmeğe, zeytine, şarap şişesine yanıyordu hep. Kendisini ayıplayan karısına, ''Oğlumu kaybetmek yetmiyormuş gibi ekmeğimi, zeytinimi ve şarabımı da mı çarçur edeceğim?'' dedi. Tek acı bana yeter. Peder Yanaros'un yüreği bugün de ölülerle doluydu. Kutsal hafta boyunca her gece adım adım İsa'yı mezara götürmek gerekiyordu. Gündüzleri de insanlar vardı başında. Ben de uzanabilsem, gözlerimi kapatabilsem diye söylendi evine dönerken. Kirli bir gömlek çıkarır gibi ruhumdan insanların dertlerini atabilsem de, Peder Yanaros denen ihtiyar eşekle biraz uğraşabilsem, ona ot versem, elimden geldiğince baksam da zavallı ruhumu taşıyabilecek gücü kendinde bulsa, ruhum öylesine ağır ki eşek dayanamıyor artık. Yakın gelecekte kesinlikle nalları dikecek. Deh Peder Yanaros. Yürürken saçmalıyordu. Kapıların sürgüsü çekilmişti. Ağır bir sessizlik vardı ortalıkta. Ağlamaktan yorulan insanlar susuyorlardı. Kışlanın ardından boru sesi geldi. Güneş batıyordu. Dağ masmavi kesilmişti. Ama yıldızlar görünmemişti daha. Dağdan serin bir rüzgar esiyordu. Peder Yanaros bir an bu rüzgarı terli alnında duyunca sevindi, esenlik doldu içine. Evine varmak üzereyken duruverdi. Karnı şiş, yemyeşil, açlıktan ölmek üzere bir çocuk, yolun ortasına yüzü koyun uzanmış, tırnaklarıyla kazıdığı toprağı yiyordu. Peder Yanaros allak bullak, gözleri yaşla dolu durdu. Çocuğun elini tuttu, kalk yavrum dedi, aç mısın? Hayır, karnımı doyurdum. Ne yedin? Küçük çocuk minicik elini uzatıp toprağı gösterdi. Toprak. Peder Yanaros'un kanı tepesine çıktı. Boğazlanırcasına bir inilti koyverdi. Bu dünya iğrenç diye söylendi. Tanrım, elinle tutuyorsun bu dünyayı. Neden bırakmıyorsun elinden? Bırak da bin parçaya ayrılsın. Çamura dönüşsün de daha iyisini yarat. Rahim olan sen değil misin? En güçlü sen değil misin? Açlık çeken ve toprak yiyen şu çocuğu görmüyor musun? Utanç içinde başını öne eğdi, yoluna yürüdü. Suç benim diye mırıldandı. Bu çocuk toprak yiyorsa suç insanların. Hayır Tanrım, senin. Mea culpa. Eski bir anıyı geçirdi kafasından. Yüreği ezildi. Günün birinde yeni patriğe saygılarını sunmak üzere İstanbul'a gitmişti. Dostu olan bir haham, sakınca görmezse Yahudi mahallesindeki evine uğramasını istemişti. Yeni yılı kutluyorlardı. Birkaç Yahudi sanatçısı bu büyük bayram günüyle ilgili bir oyun oynayacaktı. Haham bilgi vermek için yanına oturdu. Yahudilerle birlikte geçirdiği o gece görüp işittiklerinden özellikle birkaçı bıçak gibi belleğine saplanıp kalmıştı. Anısı o günden beri kanayıp duruyordu. Haham'ın yatak odasında uydurma bir sahne hazırlanmıştı. Soluk, iskeleti andıran bir adam küçük bir çocuğun elinden tutup perdenin önüne geldi. Perdenin ardından şarkılar ve kahkahalar duyuluyordu. Yeni yıl onuruna masalar donatılmıştı. Herkes yiyor, içiyor, eğleniyordu. Sahnenin gerisine de koca göbekli birkaç zengin Yahudi çökmüştü. Masalar kuruldu dediler, yemeğe gidelim. Yerlerinden kalktılar, solgun benizli adam çocuğuyla yalnız kaldı. Eve dönelim baba diye yalvarıyordu küçük. Niçin oğlum, ne yapacağız evde? Karnım acıktı, eve dönelim, yemek yiyelim. Evet, evet, ama beni dinle David, evde yiyecek bir şeyimiz yok. Bir lokma ekmek yeter. Ekmeğin kırıntısı bile yok David. Çocuk sustu, babası başını okşadı. David, bugün ne bayramının kutlandığını biliyor musun? Evet, söyle bakalım bugün başka ne yaptık? Dua ettik baba. Evet, şükürler olsun Tanrı'ya. O ne yaptı? Günahlarımızı bağışladı. Peki David, Tanrı günahlarımızı bağışladığına göre sevinçli olmalıyız değil mi? Çocuk susuyordu. Hatırlıyor musun David, geçen yıl annen hayattayken masada yeni bir şarkı söylemiştik. Güzel bir ezgiydi, hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlatacağım sana ama benimle söyleyeceksin. Ve adam yürek paralayan sesiyle kederli bir şarkıya başladı. Çocuk da hem ağlıyor hem onunla birlikte söylüyordu. Peder Yanaros gözlerini sildi, kendisine gören olup olmadığına baktı. Yıllar sonra o şarkı hala yüreğini parçalıyordu. Sanki insanoğlunun içini kaplayan, günlük tasalardan, küçük ödlekliklerimizden oluşan ince kabuk çatlıyor da, birden kurtulan bu dayanılmaz ezgi fışkırıveriyordu. Kendinde duyduğu bütün korkunç şeyleri, içinin derinliklerinde gizleyip bakmak üzere gün ışığına çıkarmaya cesaret edemediklerini bu ezgi orta yere saçıveriyordu. Ve Peder Yanaros, yılgıya kapılarak kendi içinden fışkıranları, dünyanın içinden fışkıranları seyrediyordu. Geri döndü, çocuğun elini tuttu. ''Eve gidelim küçüğüm'' dedi. sana verecek bir lokma ekmeğim var. Çocuk elini çekti. Aç değilim dedik ya, yemek yedim derken ağlamaya koyuldu. Öfke içinde kalan Peder Yanaros kiliseye döndü. Yeryüzünü Tanrı'ya ihbar edeceğim diye homurdandı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 51.